Havuzbaşı, Son Kuşlar.
Ayrım 14.
Dertsiz adam diyeceksiniz. Sahiden dertsizdir. Ne düşünüyor bu belli belirsiz güler yüzüyle şu adamcağız diyebilirsiniz. Siz de benim gibi meraklısınızdır. Ah bu insan yüzleri. Her şeyimizi bağladığımız, durmadan yanıldığımız, istediğimiz kadar bol hasetler, adilikler, İyilikler, kötülükler, delilikler, akıllılıklar, sevdalar yüklediğimiz insan yüzleri. Yanılsak da zararı yok. Bu yüze olmazsa ötekine yükleriz saydıklarımızı. Yanılmamız muayyen bir insan içindir. İnsanlar için değil. O halde yanılmıyor sayılırız. Adam hesabına fazla şeyler yüklemeden, elbisesine bakıp temiz bir adam olduğunu, güler yüzüne bakıp iyi adam olduğunu tahmin etmek güç değildir. Ama mesela yanına koyduğu garip şekilli, sicimlere sıkı sıkı bağlanmış paketin içinde ne olduğunu anlamanız imkansızdır. Her şeye baktığını söylemiştik. Hiçbir zaman her şeye bütün kalbiyle bakmaması lazımdır. Öyle demeyelim. Denize baktığı, martıları düşündüğü, yelkenlileri seyrettiği halde onun içinde başka gözler, kafasında başka bir kafa vardır sanki. Asıl kafası, asıl gözleri onlardır. Onun başka dediğimiz gözleriyle kafası, bu deniz tarafına çevrilmiş sahici gözleriyle kafasından daha sahicidir. O gözlerle, o kafa ile bağlı olduğu her şey de yanındaki pakettedir. Bu paketin her an çalınmak ihtimali vardır. Bir eli her zaman paketin üstünde olmakla beraber bu el yetişmez. Deniz seyretmemekte bu güzel güzgününde olur mu ya? Olmadığına göre deniz seyredilecektir. Ama denizin, martıların, yelkenlilerin üzerinde düşünülebilecek her şey dönüp dolaşıp paketin içine girer. Yalnız vapurla koşabilen yunus balıkları bu paketin içindekine taban tabana aykırı düşünceler sağlar. Bu da ancak paketin içindekinin büsbütün hakikat oluşundan sonra ayrıca incelenebilir. Belki de bu incelemenin sonunda yeni bir hakikat, düşünce paketleşir. O zaman denizin dibinde, Fenerbahçe'yi geçtikten sonra bir zaman vapurdan dibi gözükecek kadar sığ olduğu, orada yeşille güvem arası renklerde birbirine üzerine konmuş cam levhaları azaltıyor, çoğaltıyormuş gibi açık koyu renk oyunları yaptığı sezilir. Bundan ilim için, insanlık için bir fayda düşünülmese bile, ilim adamlarının da ara sıra çocuklar gibi şairleşebilecekleri müşahedesi ortaya konur. Belli belirsiz bir gülüşün anadan doğma yüzüne serpildiği bu adamın bütün düşüncelerinin dönüp dolaşıp yanındaki paket üzerine konulduğunu görüyoruz. Bu paketin içinde ne vardır? Vapurda ona kimse bu soruyu sorsa paket hemen çözülecek. İçindeki şey çıkarılacak, ne dibi gözüken berrak su, ne martılar, ne de yunuslar kalacak ortada. Alem bir laboratuvarın fizik kitaplarıyla dolu bir bilgin odasının başkaları için hesapsız ve esrarlı, kendisi için gün gibi aşikar havasına bürünecektir. Ama kim soracak? Herhangi doğuştan gülümseyen bir adamın hayatından hoşnut olup olmamasının bu pakete bağlı olduğunu merak edip de. Karşı kanepedeki adamlar meraksızdır. Adamın yüzüne biraz dikkatlice baksalar, bu şekil ne bir armağan kutusuna, ne manifatura, ne tuhafiye, ne züccaciye eşyasına, ne yiyeceğe, ne içeceğe, ne kitaba, ne ayakkabıya benzeyen pakete şöyle bir iki saniye nedir diye meraklanıp dalsalar, o hazırdır anlatmaya. Aklımıza gelmişken söyleyeyim, yukarıda saydığımız eşyanın paket ediliş şekline benzemiyor demiştik bu paket ama biraz şapkayı, paket yapılmış bir fötr şapkayı hatırlatıyordu. Yalnız paketin üst tarafında bir sopa parçası Fransızca bir yerli gazeteyi delmiş, fırlatmıştı. Adam kınalı pek yaklaştığı halde hala dibi gözüken denizin yeşille mavi oyunundan bir ara kurtuldu. Elinin paketten ayrıldığını hissetmişti. Kalbi durur gibi oldu. Belki de durdu. Başıyla beraber eli de aynı zamanda paketi yeniden hissedince yüzünden birdenbire uçup giden doğuştan gülüş de yerine göz kırpıncaya dek yerleşti. Bir insan yüzüne doğuştan gelip oturmuş gülüş, üzülüş, düşünüş gibi şeylerin hiç uçmaması lazım. Uçtu muydu sanki kişi ölmüştür. Yalnız ölünün yüzünde mana yoktur. Adamın yüzü bir saniye ölü yüzü gibi oldu. Sanki bir an ölüp dirilmişti. Paketin kaybolmuş, çalınmış olması ihtimalinin o ölüm anı geçip gittikten sonra yüzüne verdiği korku öldürücü bir korkuydu. Demek ki bir adam şu adamcağızı öldürmek istese şu paketi denize atmakla bu işi yapabilirdi. Hem bu ölümden de korkunç bir şey olurdu. Ölümden daha korkunç şey olur mu diyeceksiniz. Olur. Felaketlerin en büyüğü akıldır. Onun yarım yamalak bile olsa bulduktan sonra kaybetmek ölümlerin içinde en dehşetlisidir. Ama paketi kaybetmek korkusu içinde tekrar bulmakta tadına doyulmaz bir zevk vardır. Şimdi yanında bulunan bu paket bankada muhasebe defterini tutarken yanında değildir. Elbet. Odasında kilit kilit üstünde saklıdır. Saklıdır ama sinemalarda görmüyoruz mu? Çalınabilir ama hesaplarını, kafasındaki hesaplarını çalamazlar. O halde bir yenisini de yapabilir şu pakettekinin hesaplarını kafasına olduktan sonra. Öyleyse bu sevinç niye? İşte bu sevinç, yüzlerce yapıp da anlatacak bu sefer tutturduğuna inandığı düşüncenin hakikat oluşunu bir daha tutturmamak ihtimalidir. Demek bugün şu paketteki onun son ümididir. İçinde bir şey, eriştim büyük adam demektedir ona. İlim de bütün hesaplarına rağmen bazen bir duyu, bir tesadüf işidir demeye mi getiriyordu? Hayır, yalnız şu var ki bir küçük, çok önemsiz gözüken hesap yanlışının çok berrak bir zihin çalışmasında yarılıp da bütün varlığıyla bir işe dalmanın, daha doğrusu bir türlü kafa bulanıklığının ihtira hususunda mükemmeli meydana getirmek yolundaki esrarlı yardımıdır. Bu belki de bilmediğimiz bir zihin ameliyesinin, bir hats halinin, hesaplarının bitişinden, mükemmel hale gelişinden sonra doğan hesapsızlığın, daha doğrusu cemini, tarhını bilmediğimiz bir hesabın yemişidir. Paket yanımızda, deniz sakin, berrak, sığ. Martılar çöplerin üzerinde, kınalının çalılıkları, kırmızı toprağın üstüne koyu yeşil, insanlar cigara tüttürüyorlar. Yunuslar hala vapur boyunca koşuyor. İşte kınalı iskelesi, kınalıdan da vapurumuz kalktı. Artık denizin dibi kapkaranlık kesildi. Denizin dibine 200 metreden sonra yedi rengin yalnız moru girer. Orada hiç bitmeyen lacivert bir gece vardır. Bu gecenin içindeki canlıların ışıkları kendiliklerindendir. Yıldızlar gibi. İşte Burgaz iskelesi. Yalnız bu adada tecrübelerini rahat rahat yapmaya imkan vardır. Güz aylarında sessiz, kimsesizdir bu ada. Denizi tenha, rüzgarsızdır. Adam vapurdan indi, iskeleye çıkar çıkmaz etrafına bakındı. İskelede vapuru bekleyen hiç kimseyi tanımıyordu. Çocuklar da ortada yoktu. Üzülmedi. Onlar neredeyse gizli bir radyodan onun geldiğini haber almış gibi birer ikişer geleceklerdi. Büyük keşfini yalnız onlara anlatabiliyordu. Ötekiler, büyükler hep alime yaptıkları gibi alay ediyor, kendisine şüpheyle bakıyorlardı. Arada çocuk gibi büyükler de yok değildi. Mesela o zayıf, patlak gözlü, tembel, yorgun adam. O da mı yok acaba bugün? Tamam, o burada. İskelenin dar yolu kenarındaki sette oturmuş, dalgın cigara içiyor. Selamlaştılar vapurdan inen adam. Gelin, görün dedi. Oldu. Bugün tamam, göreceksiniz nasıl. Beraberce yürüdüler. Şimdi bir kayanın üzerindeydiler. Hesaplar tamamdı. Arşimet kanunu ne diyordu? Her cisim yerini değiştirdiği suyun hacmi kadar kendi ağırlığından kaybeder. Benim icadım da Arşimet kanununa istinad ediyorsa da ben sudan çok daha ağır bir cismi yüzdürebilirim. Ayrı mesele. İcadımın asıl kıymeti ağırlığı olmayan, tedbili mekan ettirdiği suyun hacmi ile kendi ağırlığı müsavi, tekmil kamaraları su dışında su ile teması olmayan bir tekne. Buyurun şemasını. Gazete kağıdı yırtıldı. Alim teknesini meydana çıkardı. Bu ortasında bir direği, altında kurşunu bulunan bir tahta parçasıydı. Tahta parçasının ortasındaki direğin üstünde alüminyumdan yapılmış asıl tekne vardı. Vapurun bütün aksamı bu direğin üstündeydi. Yolcu kameraları, kaptan köşkü, güverteler, sancak, iskele. Bu denize itina ile indirildi. İşte dedi, şimdi bu tahta parçasıyla bu kurşunun tedbili mekan ettirdiği suyun tam hacmi kadar bir ağırlıktadır gemimiz. Böyle olunca teknemizin ağırlığıyla tedbili mekan eden suyun hacmi nedir? Birbirine denktir. Tamam, Evet, birbirine denktir. Demek ki gemimiz 1 kilogram sıkletinde ise 1 kiloluk artı 4 derecedeki suyun 1 santimetre küpü 1 gram olduğuna göre hesap edin. Tam o kadar santimetre küp su da tedbili mekan etmiştir. Bire bir. Ne eder? Sıfır. Şimdi ben bu ağırlığı sıfıra müncer olan tekneme bir yelken takarsam... Takmışsın zaten. Geminin yukarı kısmında patiskadan bir yelken vardı. Bu yelkenin ağırlığı sıfır olan bir gemiyi ufacık bir rüzgarla uçuruvereceği aşikardır. Nereden ne haber alırlar? Şimdi bütün çocuklar etrafımızdadırlar. Arşimet kanununu bilmeyen bütün çocuklar, bilenler de var. Bilmem, şöyle itiraz ederler miydi? Bütün gemiler tedbili mekan ettikleri sudan çok daha hafiftirler, monsieur. Benimkisi yerini değiştirdiği suyun hacmi kadardır. O halde yürütmesi bizim bildiğimiz gemilerden daha güç. Öyle sanıyorum ki hepimize acıyarak bakar. Öyle şey olmaz derdi. Ben sıfıra irca ediyorum. Benim gemim dünya yüzündeki ağırlığı yoktur. Hani insan birdenbire şaşırır da. Bir bakıma doğru gibiydi. Sizin şaşkınlığınızı görünce. Değil mi? Deniz üstünde ağırlığı olmayan bir vapur düşünün. Ağırlığı yok demek değildir ki bu. Niçin? Çünkü tedbili mekan ettirdiği suyun hacmi kadar bir ağırlığı gemimizin ağırlığından çıkarıyorsunuz. Ortaya da bir sıfır koyuyorsunuz. Ama bu sıfır iki ağırlığının birbirine denk oluşunun sıfırıdır. Yoksa sizin dediğiniz gibi o müthiş, korkunç sıfır değildir. Aslında sıfır bile değildir. Ya nedir? Bilmem ama o sizin dediğiniz müthiş sıfırdır. Benim aklım ermiyor bu işe. Benim eriyor. Benim direğin aşağısındaki kızağımın ağırlığı yarım kilo ise, yarım kiloda suya yerini değiştirirsem, kızağımın üstüne yarım kilo ağırlığında bir kamera yapsam, kızağım batar mı? Batar. Yarım kilodan bir gram daha az koysam, yüzer. Bir nazari olarak yarım kiloyu diyelim. Diyelim. Netice ne olur? Ne olur? Sıfır olmaz mı? Sizin olmaz diye cevap vermenize vakit kalmadan, şimdi ben ağırlığı sıfıra %999'dan daha fazla yakın olan denizde yüzen bu şeye bir tayyare motoru taksam ne olur? Yürür. Ama nasıl yürür? Gemiden daha küçük olduğu için çok hızlı gider yahut paramparça olur. Bu şemadır evladım. 100.000 tonluk böyle bir gemi yapsam, o tondaki gemilerden daha ağır gider. Nasıl daha ağır? Basbayağı daha ağır. Ağırlığı sıfır olan bir şey ağır mı yürür? Geminizin ağırlığı sıfır değil ki. Sıfır olan nedir öyleyse? Geminizin ağırlığıyla tedbili mekan ettirdiği suyun ağırlığının nazari olarak denk olmasıdır. Peki benim sıfırım ne oluyor? Sizin sıfır başka sıfır. Hem ona sıfır bile denmez. Bir denk oluş. Gemimizin ağırlığı yine ağırlıktır. Cazibe kanunu olmasaydı, o zaman belki hakkınız vardı. Geminize püf dediniz mi uçardı. Ama size de o zaman birisi püf dese, kendinize ayda bulurdunuz. İnanır mısınız ki böyle bir muhavere aramızda geçmedi. Hepimiz çocuktuk. O kocaman 50 yaşlarında bir adamdı. Hiç ukalalık etmezdik. O her şeye sıfıra irca ettiğini sanır. Ağırlıksız havadan bile hafif sandığı gemisini nefesiyle üflerdi. Bütün çocuklar onu taklit ederdik. İnce tahtalardan, alüminyumdan yapılmış gemi bayağı hızlı giderdi. O elindeki vapurun kıçına bağlanmış İngiliz sicimini büyük makarasından boşaltırdı. Yüzü bir derin hazla açılırdı. Nasıl çocuklar derdi, nasıl? Biz bir büyük alimle hemhal olmaktan memnun alay ederdik. Ah monsieur derdik, siz büyük bir alimsiniz. Öyle mütevazi, öyle memnun, öyle gözlerinin içine gülerek, öyle inanarak mahcup gemisinin ipini çekerdi ki, paket yapmaya hazırlanırken, biraz daha, biraz daha monsieur derdik. Yarın, yarın derdi. Vapur geliyor. Mesenfans. İtalyanca mıydı, Levanten miydi? İyice bilmiyorum. Bildiğim çok güzel Türkçe konuştuğu, bir bankada muhasip olduğuydu. Ben o zamanlar kafamın içinde onunla münakaşa ederdim ama şimdiki gibi ukala değildim. Çocuktum, 20 yaşıma rağmen aradan 20 sene geçti. Kendini bir tatlı rüyaya kaptırmış adamı ne diye uyandırmalı? Geçenlerde Karaköy'e rast geldim ona. Beni nasıl da tanıdı? Yüzü değişti. Uçuk sarı benzi hafifçe kızardı. Nazikane şapkasını çıkardı. Nasıl dedim? Gidiyor sizin transatlantik. Öyle tuhaf güldü ki bütün derdini anladım. Ukalanın biri huylarını ince sopaları kırar gibi çat çat kırmış. Ona Arşimet kanunu iyice anlatmıştı. Hiç cevap vermedi. Çabucak uzaklaştı. Dünya yüzünde bir de cazibe kanunu bulunduğunu anlamıştı. Rüyasından uyandırılmıştı ama gülüşünden anlıyordum ki cazibe kanunundan gemisini kurtarmak için direklerine kocaman mıknatıslar takmayı düşünüyor.
Ayrım sonu.